Ayrım 2.
Başka bir deyişle eğer bilim bugünkü duruma gelmeseydi, belki de Platon ve Aristo'nun 2000 yıl önce ileri sürdükleri bu görüşler bu kadar iyi anlaşılamayacaktı. Her şeye rağmen Platon, Aristo ve diğer antik çağ düşünürlerinin insanlığı, üzerlerinde hala daha tartışılan düşünme yollarına yöneltmelerindeki önemleri yadsınamaz. Bugün bile çağdaş psikolojinin çeşitli alanlarındaki bilim adamları, kendilerine Platon veya Aristo'nun görüşlerini temel alarak farklı ekolleri savunmakta ve diğerlerini eleştirmektedirler. Platon ve Aristo arasındaki en önemli ayrılma noktası, gözlem yönteminin bilimdeki yeri konusunda olmaktadır. Platon gerçeğe giden yolun ruhun sezgi gücünde olduğunu, gözlemin kişileri yanıltabileceğini söylemektedir. Böyle bir varsayımla 2 ve 2'nin toplamının 4 olduğunu söyleyebilmek için gerçek yaşantıdaki nesneleri alıp saymak gerekmez. Kişi aynı sonuca matematiksel mantık yolu ile daha güvenilir olarak varabilir. Kanıt kesindir ve gözleme dayanmaz. Aslında gözlemin de kendine özgü sorunları olduğu doğrudur. Örneğin Aristo kendi gözlemlerine dayanarak kurbağaların her ilkbaharda kendiliklerinden oluştuklarını söylemiştir. Aristo'nun gözleme dayalı bu yanılgısı 2000 yıl sonrasına kadar Pasteur'ün yaşamın kendiliğinden oluşamayacağını kanıtlayışına kadar süre gelmiştir. Günümüzde her canlının ancak kendisinden önceki bir canlıdan geldiği genellikle kabul edilmekle beraber, yine de gözlemlerine bağlı olarak zaman zaman bu yanlış düşünceye saplanıp, çürüyen etteki kurtların kendiliğinden oluştuğunu düşünenler çıkabilmektedir. Platon ekolünden olup da rasyonel düşüncenin, sezgi, gücünü benimseyen bir düşünürün, insanlığın bugünkü geri kalmışlığını Aristo'nun peşinden gidilmiş olmasına bağlayabileceği düşünülebilir. Diğer bir deyişle bu düşünür, eğer insanlık hatalı bir yöntem olan gözlem yöntemini asırlarca kullanmak yerine sonuca mantıksal yollarla varmayı seçmiş olsaydı, bugün çok daha ileri gitmiş olabilirdi diyebilir. Platon ekolündekilere göre sorunlara gerçek çözümler deneylerle bulunmaz. Bunun tek yolu sezgi gücüyle elde edilen verilerin mantık çerçevesi içinde yorumlanmasıdır. Gözlemlere bağlı hataların gerçekliğine rağmen günümüzde varılan kanı, bilimin gözlem olmadan ilerleyemeyeceğidir. Ancak gözlemlerin geçerlik ve güvenilirliğini artırmak için belli yöntemlerle ve çeşitli hata kaynakları kontrol altında tutularak yapılmaya çalışılması çok önemlidir. Buraya kadar görüldüğü gibi çağdaş psikoloji kuramlarını Aristo ekolü temellerine oturtmayı daha uygun bulmuştur. Ancak her iki düşünürün de etkileri süre gelmiştir. Daha fazla ileriye gitmeden Platon'un etkilerinin Alman psikolojisinde, Aristo'nun etkilerinin de İngiliz ve Amerikan psikolojisinde yansıdığını söyleyebiliriz. İkinci bölüm. Orta Çağ ve Rönesans. Aristo'nun yazıları 1000 yıl kadar Avrupa'daki düşünürlerin eline geçememiştir. Günümüze kadar gelebilmesi Arapların onun eserlerini muhafaza etmiş olmalarına bağlıdır. Ancak Avrupa'nın Aristo'nun öğretisini yeniden keşfetmesi için 13. yüzyıla kadar beklemesi gerekmiştir. Avrupa'da bunu ilk gerçekleştiren kişi, Orta Çağ'ın en büyük düşünürlerinden biri olan Thomas Aquinas'tır. Aquinas, teoloji üzerine eserlerini yazdığı sırada Aristo'nun yapıtları ile tanışmıştır. Orta Çağ Kilisesi'nde Politinus, 3. yüzyıl ve Saint Augustine, 4. yüzyıl, Platon'un ruhun ölümsüzlüğüne ilişkin görüşlerinden yararlandıklarından Platon Avrupa için Aristo kadar yabancı sayılmıyordu. Aquinas'ın yapmak istediği Platon ve Aristo'nun öğretilerini İncil'in açıklamalarıyla birleştirip bir sentez oluşturmaktır. Bunun çok zor bir iş olduğu açıktır. Bununla beraber kendisi bu amacını bir yere kadar gerçekleştirip ortaya geleneksel yönü çok güçlü olan bir insan kavramı atmıştır. Aslında Aquinas değişik ve orijinal görüşlerinden çok iyi sistematize edilmiş bir insan kavramı oluşturduğu için üzerinde durulması gereken bir düşünürdür. Bu insan kavramı Aquinas'ın kendinden sonraki düşünürler için sürekli eleştirilecek ve karşılığında yeni görüşler geliştirilecek bir hedef oluşturmuştur. Diğer bir deyişle Aquinas geçmişin pek çok geleneksel görüşünü yeniden gündeme getirerek kendisini takip edenlere üzerinde sürekli tartışılacak bir bakış açısı bırakmıştır. 15. yüzyılda matbaanın icadı ile doğa bilimlerine yönelik pek çok araştırma sonuçlarından çıkan yeni bilgiler hızla yayılmaya başlamıştır. Galile, dikkatle yapılan bir gözlemin oturup düşünmeye üstünlüğünü vurgulamış ve bu görüş Rönesans dönemini etkileyen en önemli görüşlerden biri olmuştur. Rönesans'ın psikolojiye etkileri René Descartes'in yapıtlarında açık olarak yansır. Descartes zaman zaman ilk çağdaş psikolog olarak kabul edilmekle beraber geleneksel yanları da ağır basmaktadır. Onun ilk çağ ile doğa bilimleri arasında bir köprü kurmaya çalıştığı söylenir. Özetleyecek olursak Aquinas ve Descartes'in psikoloji tarihi içindeki yerleri aşağıdaki nedenlere bağlı olarak önemlidir. 1. Aquinas geçmişin öğretilerini özetleyerek geleneksel yana ağır basan bir insan kavramı geliştirmiştir. 2. Descartes ise geleneksel bilgiler ile doğa bilimleri arasındaki açığı kapatmaya çalışmıştır. Descartes'in Aquinas'ın katı ve biçimsel görüşlerine ilk çentiği atan kişi olduğu söylenir. Bu çentik zaman içinde insanın insanı kavramlaştırma biçimlerindeki büyük değişmelere kadar gitmiştir. Thomas Aquinas 1225-1274. Söylentilere göre Aquinas genç bir rahip iken İtalyan asilzadesi olan kardeşleri bir gün kendisine bir şaka yapmak istemişler. Aquinas'tan habersiz odasına bir sokak kadını sokmuşlardır. Aquinas kadını görür görmez paniğe kapılmış ve hemen odasından kovalayarak bundan gelebilecek tüm günahlarından arınmak için şöminesinden kaptığı yanan bir odun parçası ile kapısının üzerine bir haç işareti yapmıştır. Bu olay Aquinas'ın kiliseye kesin bağlılığını ve yaşam felsefesini daha güzel açıklayabilmek için verilen örneklerden biridir. Aquinas 5 yaşında iken Roma'da Monte Cassino kilisesine bağlı Benedit manastırına girmiştir. Bir kont olan babası onun manastırın başrahibi olmasını istemiş ancak Aquinas manastırı terk edip bir dilenci grubu olan Dominiklere katılınca bu davranışı asilzade olan ailesine çok şaşırtmıştır. Aquinas Dominiklerle birlikteyken önceleri bir öğretmen sonra da bir yazar olarak büyük bir ün kazanmıştır. Onun Batı dünyası düşüncesi üzerinde ne kadar etkili olduğu, kendisinin görüşlerinin Katolik Kilisesi'nin temel felsefesi haline getirilmiş olmasından anlaşılabilir. Aristo ile ilişkisi. Aquinas, Aristo'nun görüşlerinden oldukça yararlanmıştır. Aristo öğretisinin Avrupa'ya tanıtılmasında temel rol oynayan Aquinas'tır. Aslında Aquinas'ın Aristo'ya duyduğu bu yakınlık, onun dinsel görüşleriyle pek bağdaşmamaktaydı. Hatta o günün kilisesi tarafından Allahsız olarak nitelendirilen Aristo'nun görüşleri üzerinde yazan bir kişinin felsefesinin daha sonra Katolik kilisesi tarafından böylesine benimsenmiş olması bir çelişki gibi bile düşünülebilir. Ancak burada unutulmaması gereken bir nokta Aquinas'ın Aristo hakkında yazarken kendi yorumlarını da eklemiş olmasıdır. Aslında Aristo'nun Avrupa'ya yeniden Aquinas gibi bir kişi tarafından tanıtılmış oluşunun hem iyi hem de çok sakıncalı yönleri olmuştur. Aquinas, Aristo'nun doğa bilimleri üzerine söylediklerini koşulsuz kabullenmiş ve kendi katı ve biçimsel kişiliği çerçevesinde bunları dogma haline getirmiştir. Diğer bir deyişle, bir yandan Aristo'nun görüşlerinin o zaman için eldeki en bilimsel bilgiler olması, diğer yandan da bunların Aquinas tarafından tanıtılması nedeniyle dogma haline getirilişi, bilimin ileri gitmesini uzun yıllar engelleyen acı bir çelişkidir. Bizim psikoloji tarihi çerçevesi içinde Aquinas ile olan ilişkimiz onun psişe veya ruh konusundaki görüşleriyle sınırlanmıştır. Aquinas, Aristo'nun ruh kavramı üzerinde bazı değişiklikler yaparak kendi yorumlarını eklemiştir. Gövde-ruh birliği. Aquinas'a göre insan ne yalnız gövde ne de yalnız ruhtur. İnsan bölünmez bir gövde-ruh bütünüdür. Ancak bu görüş, ruh ve gövdenin tek bir gerçeğin, iki ayrı görünümü olduğu anlamına da gelmemektedir. Ona göre ruh ve gövde, her birinin kendi gerçeği olan iki ayrı temel oluşumdur. Hatırlayacağımız gibi Aristo, ruhu gövdenin bir işlevi olarak düşünmekteydi. Temel gerçek gövdeydi. Ancak daha dikkatli incelenecek olursa, Aristo'nun eserlerinde ölümsüz, kişiler ötesi, transpersonal, bir ruh görüşü izlerine de rastlanabilir. Ona göre bu ölümsüz ruh veya Aristo'nun tanımıyla zihin, Bireyin kendi zihninin ötesindedir. Tüm insanlar bu daha büyük ve ölümsüz zihnin bir parçasıdır. Aristo ölüm ile bireysel zihinlerin bu ölümsüz zihne dönüştüğünü söylemiştir. Görüldüğü gibi Aristo'nun ölümsüz zihin ve ölümden sonraki yaşama ilişkin görüşleri yoruma açıktır. İşte Aquinas da antik çağ düşünürlerinin görüşlerini orta çağa aktarırken böyle bir yorum yaparak işe başlamış ve Platon ve Aristo'nun felsefelerini birbirleriyle uzlaşır hale getirmiştir. Çağdaş psikoloji açısından ele alındığında Aquinas'ın ruhun ölümsüzlüğüne ve gövdeden ayrı bir oluşum olduğuna ilişkin görüşleri, psikolojinin bir bilim haline gelişinde ket vurucu bir etki yapmıştır. Çünkü onun mantığına göre nesnel olmayan bir oluşum üzerinde deney yapılamayacağı için zamanın bilim tanımı içinde psikolojinin de bir bilim olması mümkün değildir. Ruhun fakülteleri. Aquinas'a göre insan ruhunun üç temel gücü veya fakültesi vardır. Bunlar beslenme fakültesi, algılama fakültesi, rasyonellik fakültesidir. İnsandaki beslenme fakültesi diğer canlılarla, hayvanlar ve bitkilerle ortaklaşa paylaştığı özelliktir. Tüm canlılar bu özelliğe göre büyür, olgunlaşır ve ölürler. Algılama fakültesi insanın yalnızca hayvanlarla paylaştığı bir özelliktir. Hayvanlar da insanlar gibi görürler ve duyarlar. Aquinas bu konuda Aristo'nun ileri sürdüğü beş duyu görüşünü kabul etmiş, anımsamanın da algılama fakültesi içine girebileceğini ileri sürmüştür. Ona göre örneğin bir ağacın anımsanabilmesi için daha önce mutlaka bir ağaç görülmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle anımsamanın duyumlarla çok yakından bir ilişkisi vardır. Ruhun üçüncü ve en üst düzeydeki fakültesi de rasyonellik özelliğidir. Bu özellik insanı hayvanlardan ayıran ve ona mantıksal düşünme yeteneğini kazandıran bir özelliktir. İnsan bu özelliğine bağlı olarak hayvanlardan çok daha üst düzeye, kutsallığa yaklaşmış bir düzeye çıkmaktadır. Böylelikle insan da onu nesnel dünyanın ötesinde değerlendirmeye neden olan bir özellik olduğu kabul edilir. Aquinas'ın rasyonelliğe veya mantıksal düşünmeye verdiği bu kutsal görünüm, onun Tanrı'nın varlığını kanıtlayabilmek için mantıksal bir temel arayışına bağlanabilir. O Tanrı'nın varlığını mantık yoluyla kanıtlamaya çalışan bir düşünür olarak ün yapmıştır. Ancak temelde dayandığı nokta yine İncil'deki açıklamalardır. Ona göre insan Tanrı'nın varlığını önce İncil'e göre sonra da mantığına göre bilebilir. Mantık inanca kıyaslanınca ikincil sırayı tutmaktadır. Aquinas'ın inanca verdiği bu ağırlık onun insan ruhunun metafizik yanına verdiği önemi yansıtmaktadır. Bu görüşe göre insan ruhu nesnel dünyanın ötesindedir ve onun yasalarına boyun eğmez. Aquinas rasyonellik fakültesini ikiye ayırmıştır. Bunlar pasif bilinç ve aktif bilinç diye isimlendirilirler. İnsan pasif bilinci aracılığıyla nesnel dünyanın ve kendi varlığının bilincindedir. Bazı davranışları nedeniyle değil, sadece var olduğu için çevresinin ve kendisinin farkına varabilmektedir. Örneğin bir bebek doğduğundan itibaren çevresine ilişkin düzenli bir fikri olmamasına rağmen dış dünyanın varlığının farkına varmamazlık edemez. Aktif bilinç ise istemli davranışların temelidir. Aktif bilinç aracılığı ile insan seçim yapabilir. Aktif bilincin bu özelliği özgür irade ve ahlaki sorumluluk konusu ile doğrudan ilgilidir. Aquinas, insan iradesinin tümüyle özgür olduğunu savunmuştur. İnsan bir konuda seçim yapacağı zaman, seçilecek şeylerden birinin diğerinden daha cazip olacağının farkındadır. Ancak herhangi bir şeyin cazip oluşu, o yönde bir seçimi gerektirmez. İrade cazibeye karşı durabilir. Tıpkı Aquinas'ın iradesinin güzel sokak kadını ile geçireceği zamanın cazibesine karşı duruşu gibi. İnsan iradesi özgür olduğuna göre, İnsan kendi davranışlarından sorumlu tutulabilir. Davranışları için bazı dış etkenleri sorumlu gösteremez. Ailesinin kendisini yetiştirmedeki kusurları gibi. Özgür irade konusuna diğer bölümlerde yeniden değineceğimizi belirtmekle beraber, çağdaş yaklaşımlı bir psikoloğun, Aquinas'ın güzel sokak kadını ile başından geçen macerasını bir başka şekilde açıklayabileceğini söylemeden geçemeyeceğiz. Çağdaş görüşe göre Aquinas'ın davranışı özgür iradeden çok, haz acı ilkesi ve uyarıcı tepki ilişkisiyle açıklanabilir. Şöyle ki, Aquinas'ın kadını reddetme davranışı, çocukluğuna bağlı koşullanmaların etkisiyle kendisi için daha cazip bir seçenek idi. Kadınla birlikte olmak ise daha sonra bundan gelecek suçluluk duyguları nedeniyle uzun dönemde daha az haz verici bir davranış olacaktı. Aquinas da herhangi bir organizma gibi doğal olarak daha çok haz verici olana doğru yönelmiş ve kadını reddetmiştir. Bunda özgür iradeye bağlı bir seçimin söz konusu olduğu düşünülemez. Ancak eğer biz de Aquinas gibi özgür irade açıklamasını kabul edecek olursak, bu durumda insan ruhunun doğaüstü bir özelliği olduğunu da kabul etmemiz gerekecektir. Çünkü özgür irade adı üstünde özgürdür ve kendi kendinin yaratıcısıdır. Kendinden önceki hiçbir oluşuma bağlı değildir. Bu görüşün bugünkü nedensellik ilkeleri ve deterministik yaklaşıma ne kadar ters düştüğü de ortadadır. Güncel ve popüler psikolojideki kavramların pek çoğu Aquinas'ın felsefesinden alınmıştır. Örneğin alkoliklere veya çeşitli zararlı alışkanlıkları olan kişilere bu sorunlarının çözümü için iradelerini kullanmalarının önerilmesi gibi. Buna karşılık davranışçıların görüşleri ise bu tür önerilerin bataklığa düşmüş bir kişiye kendi ayakkabı bağlarına tutunarak kurtulmaya çalış türünde bir öneriden ileriye gidemeyeceği biçimindedir. Her şeye rağmen Aquinas'tan etkilenmiş ve özgür irade kavramını kabul etmiş pek çok bilim adamının varlığını da kabul etmek gerekir. Söylentilere göre eğitimci, filozof, psikolog William James bazı özel sorunlarını ancak özgür iradeye inandıktan sonra çözmeye başlamıştır. Freud'un öğrencilerinden Otto Rank da Aquinas'ın görüşlerinin temel alındığı irade terapisi adıyla anılan bir psikoterapi sistemi geliştirmiştir. Aquinas tarafından ortaya atılan özgür irade kavramının çağımız varoluşçu, eksistansiyalist yaklaşımlı psikoloji ekollerinde de geçerliliğini sürdürdüğünü görmekteyiz. René Descartes, 1596-1650. Arada sırada hiç kendi varlığınızdan şüphe ettiğiniz oldu mu? Çoğumuz bu tür düşüncelerin akıl hastalarına özgü olduğunu düşünüp, bu soruya olmaz öyle şey diye yanıt verebiliriz. Ancak René Descartes, Jesuit Koleji'ndeki eğitimini sürdürürken 16. yüzyıl bilim anlayışı tarafından öylesine etkilenmiştir ki bilginin ancak kuşku ile başlayabileceğine inanmıştır. Diğer bir deyişle kendi varlığına ilişkin bilginin bile kendi varlığından kuşkulanma ile başlayabileceğini savunmuştur. Varoluşundan emin olabilmesinin ise düşünmesine bağlanabileceğini söylemiştir. Onun "Cogito ergo sum" düşünüyorum, o halde varım sözleri hepimizin bildiği klasik deyişlerdendir. Thomas Aquinas ne kadar Tanrı ve onun kitabını en iyi bilen olağanüstü bir rahip idiyse, René Descartes da onun tam karşıtı bir yaşantı sürmüş bir kişi olarak tanınır. Descartes tam anlamıyla yaşadığı dünyanın ona sunduğu nimetlerden yararlanmasını bilmiştir. Sofistike kişiliği, centilmen yapısı ile Paris'in güzelliklerinden kısa süreli de olsa nasibini almıştır. Gençliğinden itibaren ekonomik açıdan bağımsız yaşamış ve hiçbir zaman üniversite profesörü olarak çalışmamıştır. Ayrıca tüm yaşamı boyunca imanı tam bir Katolik olduğunu savunmasına rağmen hiçbir zaman kilisede çalışmayı düşünmemiştir. Kuramsal bağımlılıklardan böylesine özgür olmak, kendisine çağdaşlarının pek çoğundan farklı olarak rahatça spekülasyon yapabilme olanağını sağlamıştır. Descartes'in felsefe konusundaki düşünceleri bir amatörünkinden daha ileridir. Onun katkıları yalnızca psikoloji alanına değil, aynı zamanda matematik ve cebir alanlarına da olmuştur. Descartes ayrıca analitik geometrinin de babası olarak tanınmaktadır. Gövdenin mekanik görünümü. Descartes insan gövdesini bir makineye benzetmiştir. Söylendiğine göre kendisi bu konudaki görüşlerini saray bahçesindeki havuzbaşı heykellerini izlerken geliştirmiştir. Söz konusu bu heykellerin içlerindeki borulardan geçen su aracılığıyla heykelin çeşitli bölümleri hareket ediyor gibi algılandığından Descartes insan gövdesinin de benzer bir işleyişi olabileceğini düşünmüştür. Diğer bir deyişle ona göre insan gövdesindeki sinirler heykellerin içindeki borulardan geçen su gibi hayati önemi olan bir öz taşımaktaydı. Bu öz gövdeyi hareket ettiren madde olarak ele alınabilirdi. Ancak Descartes bu özün bileşimi hakkında pek belirgin şeyler söyleyememiştir. Ona göre bu bileşim, hava, gaz veya gövdede dolaşan kanın gövde ısısı ile buharlaşmış bir kısmı olabilirdi. Görüldüğü gibi Descartes'in ileri sürdüğü bu spekülasyonlar aslında doğru yönde bazı tahminler olarak ele alınabilir. Günümüz bilimi sinirlerin taşıdığı bu hayati özün elektrokimyasal impulslar olduğunu belirlemiştir. Descartes'in ilk kez ortaya attığı gövdenin bazı hareketlerinin bilincin araya girmediği otomatik hareketler olduğu görüşü çağdaş bilimde refleksler olarak açıklanmaktadır. Bu refleksler uyarıcılara karşı gösterilen istemsiz tepkilerdir. Göze tutulan ışık karşısında göz bebeğinin kısılması, ışık çekildiği zaman büyümesi reflekse bir örnektir. Descartes'a göre bu reflekslerin insan için önemli bir işlevi vardır. O da insanın bu yarı otomatik davranışlar sayesinde bilincini başka yönde kullanabilmesidir. Yürürken kalbimiz çalışırken, solunum yaparken aynı anda düşünebilmemiz gibi. Gövde-zihin ilişkisi. Descartes'in böyle bir gövde açıklaması, kişiye insanın karmaşık ama büyük bir mekanik bebek olduğunu düşündürtebilir. Ancak Descartes'in görüşleri bu noktada kalmamaktadır. O gövdenin bir makineye benzediğini savunmakla beraber, insanda aynı zamanda nesnel yapısı olmayan bir akıl olduğunu söylemiştir. Akıl veya zihnin madde dışı olduğunu ve nesnel dünyanın bir parçası olmadığını savunmuştur. Descartes zihin kavramı üzerindeki düşüncelerinde Platon ve Aquinas ile birleşmektedir. Platon ve Aquinas'ta ruh adıyla anılan bu kavram Descartes'ta akıl olarak ele alınmıştır. Ancak Descartes'in gövdenin mekanik hareketleri konusunda ileri sürdüğü görüşler ile doğaüstü akıl kavramı arasında bazı kavramsal çelişkiler olduğu düşünülebilir. Buradaki sorun nesnel olmayan bir oluşum ile akıl, nesnel bir varlık olan gövde arasında nasıl bir ilişki olabileceğidir. Descartes bunu etkileşim terimiyle açıklamaya çalışmıştır. Diğer bir anlatımla gövde-akıl ilişkisi bir etkileşimdir. Her ikisi de birbirini sürekli etkilemektedirler. Şöyle ki, akıl gövdenin istemli hareketler yapmasını sağlarken, gövdede dış uyarıcılar ile akıl arasındaki köprüyü kurmaktadır. Örneğin bir refleks hareketi olan solunum, isteğe bağlı olarak bir süre durdurulabilir. Yürürken bir şiir veya şarkı düşünülebilir. Bir yöne yürürken aniden başka bir yönde yürümeye başlanabilir. Bunlar akılın gövde üzerindeki etkisini göstermektedir. Bunun yanında gövde de akılı etkilemektedir. Örneğin herhangi bir yaralanma sonucu yarayı alan gövde, bunu hisseden de akıldır. Descartes'e göre gövde ve akılın etkileşimi beyindeki bir noktada oluşmaktadır.